Merhaba herkese, Cengiz ben. Doğru Nerden'e hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Geçen ay çok verimli geçmedi, itiraf ediyorum. Epey bir iş vardı başımda. Bir diğer şey, podcast'ı kaydetmekle ilgili böyle sessiz bir ortam bulamadım. Bilgisayarım eskidi. Çok fazla ses yapmaya başladı. O yüzden o ses beni rahatsız ediyor. Bir de evim çok gürültülü bir yerde. Evimin sessiz bir yeri de var ama onun setup'ı kurmak gerekiyor oraya şey yapmak için. O da beni yoruyor, konforumu bozuyor. Çünkü alışık olduğum bir düzenden oraya gidip o kaydı yapmak çok hoşuma gitmiyor ama fazla bahane sunmadan bu kayda geçelim. Bir de Radyo Boğaziçi beni en iyi podcast dalında aday göstermiş. 7 adaydan bir tanesiyim. Hani insanlar da beni aday yapmışken böyle bir podcast kaydetmeme şımarıklığı yapmayayım dedim. Bir süre daha devam edelim bu işlere. Yakın zamanda NTV'ye çıktım. Belki denk gelmişsinizdir. O çok havalı bir şey diye söylemiyorum. Orada konuştuğum bir konu vardı. Aslında tabii orada zaman kısıtlı olduğu için çok daha geniş anlamda konuşulabileceğini düşündüğüm bir konu. Biraz ondan bahsedeceğim ve o konuyu biraz açacağım. Yetişkinliğin uzaması, gecikmesi, yetişkinliğe adımın gecikmesiyle ilgili. Bir kavram var özellikle. Zannedersem Amerika'da ortaya atılıyor. Emerging adulthood, beliren yetişkinlik, belirgin yetişkinlik. Yani az daha yetişkin olmak ama tam olamamak gibi. Özellikle Batı kültüründe çok daha yaygın. 20'li yaşlarındaki pek çok insanın da yaşadığı bir durum olarak konuşabiliriz. 20'li yaşlar diye bir podcast vardı herhalde. Bir de 20'lik diye bir dergi var. 20'li yaşlarındaki insanların dertlerini, sıkıntılarını anlatan aslında pek çok kanal da var ama biz buna hani hem psikolojik hem sosyolojik bağlamda birlikte bir bakalım. Yaklaşık 18 ila 29 yaş arasındaki bir gelişim dönemini tanımlamak için kullanılan bir terim bu. 2000 yılında Clark Üniversitesi'nden Jeffrey Johnson Arnold tarafından tanımlanıyor. O zamandan bu yana 20'li yaşlarındaki insanları kapsamlı bir şekilde inceliyor ve onlarla ilgili bazı olayları not ediyor ve bunlara odaklanıyor. Şimdi ben de bunlara birlikte bakmak istiyorum. Bunların çünkü bazıları tamamen sosyolojik, bazıları da psikolojik. O yüzden iki tarafa da herhalde biraz laf atacak kadar bir şeyler öğrendiğimi düşünüyorum artık. Tabii ilk akla gelen şey evden ayrılmak. Yani 18 yaşında bir gençseniz ya da 19-20 üniversiteyi kazandınız diyelim ki ailenizden başka şehirde bir üniversiteden bahsediyorum. Evden ayrılmayı istiyor olabilirsiniz. Bazen aynı evdeyken bile ya da aynı şehirdeyken bile daha doğrusu üniversiteyi kazandığında insanlar evden ayrılmak istiyor. Çünkü üniversite biraz daha böyle herhalde bir serbestiyet de getiren bir şey. Evden ayrılmak çok kolay bir şey değil açıkçası. Birçok zorluğu beraberinde getiriyor. Yakın zamanda benim erkek kardeşim de böyle üniversite için evden ayrıldı ve hani ondan da bazı gözlemlere sahibim. Kendine bir ev tuttu, işte evinin bazı eşyalarını aldı, ailem ona yardım etti. Ama sıkıntıları bitmiyor. Hani böyle çok büyük sıkıntılar değil de kendince var olmaya çalışıyor. Burada bu evden ayrılmanın hani yetişkinlikle ilişkisine şöyle bir bakalım. Aslında evden ayrılmak sahiden yetişkinliğe atılan ciddi bir adım. Yani bir evin sorumluluğunu almak, evle ilgili bir şeyler yapmak, planlamak, işte yemeğini, temizliğini, evin tedariklerini halletmek büyük bir mesele. Ama şimdilerde pek öyle olmuyor. Şöyle bir gözlemim var. Herhalde buna katılacaksınızdır. Çocuklar evden ayrılsa bile evleriyle ilgili sorumlulukların bir kısmını halen aileleriyle paylaşmaya devam ediyorlar. Evin kirasının ödenmesi falan onlara girmiyorum zaten. Yani onu bir çocuğun işte ya da genç bir yetişkinin ödemesi çok kolay değil ama diyelim ki evde bir şey eksik ya da evde bir sıkıntı çıktı. Evde bir şey ne bileyim temizlik yapılacak. Vileda ile yerler temizlenecek ya da bir ütü yapılacak, çamaşırlar yıkanacak, perdeler asılacak, her neyse. Bütün bunları yapmakla ilgili zorluk yaşayan bir yeni nesil var. Bu yeni nesil hani şöyle düşünün, bir anne. Genel profili söylüyorum, tabii ki eğitimli, okumuş pek çok aile var ama eğitimliler için bile bu geçerli. Mesela belli bir jenerasyon, özellikle işte 60 doğumlular, 70 doğumlular. Onlar mesela yemek yapmayı biliyorlar. Kadınlar için diyelim ki. Erkekler de biliyor. Bunu böyle çok heteronormatif, çok seksist bir yerden anlatmıyorum. Biraz daha kafanızda şey olsun diye. Yani yemek yapmayı kadın bilecek diye bir şey yok ama bildiğimiz bir şey var. Gerçekten kadınlar daha fazla yemek yapıyor. Hani bunu normalize etmek için söylemiyorum. Şuna getirmek için söylüyorum. Birçok kadın kendi kızına yemek yapmayı öğretmiyor. Çünkü kendisine benzer bir kaderi yaşamasını istemediği için. Bunun tabii bazı sonuçları var. Evet, bir tanesi belki batılılaşma, çağdaşlaşma, işte kadın erkek eşitliğine dair bir arka plan. Ama başka bir şey var. Pierre Bourdieu'nun kavramıyla açıklamak daha makul olabilir. Bedensel leşmiş sermaye. Hani nasıl Bourdieu'nun işte kültürel sermaye, sosyal sermaye, ekonomik sermaye, bla bla bir sürü kavramı var. Bu herhalde kültürel sermayenin içinde bir parça. Bedenselleşmiş sermaye. Yani yemek yapmanın nasıl bir şey olduğuna dair bir fikri yok genç yetişkinin ya da bir çocuğun. Çünkü anne bunu anlatmıyor. Ya da buna benzer bir örneği işte diyelim ki küçük bir araç gereci tamir etmek ya da diyelim ki çocuğa araba alındı. Arabanın lastiği patladı. Bu lastiği çıkarıp tamir edecek bir bilgiye, bedenselleşmiş sermayeye sahip değil. Bu genç yetişkin ya da yetişkin adayı. Şimdi böyle bir durumda yetişkinliğin tabii ki kendine ait bazı adımları es geçirmiş oluyor. Bunu iyi niyetle yapmış olabilirler aileler. Yani işte ben çocuğuma bunları öğretmeyeyim ki çocuğum bunları yapmasın ve başka konularda kendini geliştirsin. Sanki yemek yapmayı öğrendiği zaman insanlar hani matematik problemi çözemiyor. Böyle bir algı var ne yazık ki. Belki de işte onların şartlarını anlamak lazım ama böyle pek çok bedenselleşmiş sermaye örneği söyleyebiliriz. Çocuklar hani eve gittiler diyelim ki kendi evlerine yerleştiler. Hala telefondan talimat alıyorlar değil mi? İşte evini şöyle temizle, şu yemeği yap, bu burada gibi. O kopma meselesi çok gerçekleşmiyor. Özellikle bu görüntülü telefon meselesi ortaya çıktığından beri. Tabii bu genç yetişkin adayının derdi bitmiyor. Bir kere okulu bitirmesi gerekiyor. Hani okulu bitirmek tek başına yetmeyecek ama en azından bir diplomaya sahip olması gerekiyor. 20-30 sene önce pek çok insanın sahip olmayı çok da ihtiyaç duymadığı bir şeye sahip olmak istiyor. Okulu bitirecek ve bu okulla ilgili kendini geliştirecek. Sahada kendisine iş bulacak. Hatta bu okulu bitirmeden önce stajlar yapacak. Çeşitli şirketlerle belki bir araya gelecek ve kendine bir yol haritası çıkarması gerekiyor bu 20'li yaşlarındaki insanın. Tabii ki en önemli şeylerden bir tanesi iş bulma. Kendine ait bir iş. Birçok insan tabii kariyerinin başındayken iş tekliflerine karşı belki daha razı gelebiliyor. Ama razı geldikleri işler onların çok fazla sorumluluk aldığı şeyler olmuyor. Genellikle bir şeyler için koşturduğu, yani emir aldığı, çok inisiyatif alamadığı işler oluyor. Bu da bana kalırsa yetişkinliği biraz geciktiren bir şey. Özellikle gençlere verilen işler. Bir diğer şey evlenmek tabii ki. Evlilik yaşı çok ileri doğru gidiyor. Belki hani bilmiyorum elimde bir istatistik yok o kadar da gitmiyordur ama gözlemlerim o yönde. Çevremdeki insanların evlilikle ilgili beklentilerine de bakarsam öyle bir tarafı var. O yüzden hani evlenmek, bir aile kurmak aslında bunlar kendi başına önemli şeyler. Yani bir kere aşk hayatını sahiden yoluna koymak ya da bir ilişkiyi var etmek yetişkinlik için önemli şeylerden bir tanesi. Tabii ki insanın işte lisede de sevgilisi olabilir, üniversitenin erken yıllarında da. Ama böyle her şeyi paylaşabildiği, kendini anlatabildiği, anlaşılabildiği, ayakları yere sağlam basan bir ilişkiden bahsediyorum. Böyle bir şeyin varlığı insanın maturasyonuna da yardım edebilir. Dini inançların geliştirilmesi. Son dönemde tabii çok ciddi bir sekülerleşme var dünyada. Ateizm, deizm bunların çok ciddi bir yükselişi var. Gerçekten böyle çok hakim olduğum konular değil teolojik konular ama şunu belki söylemek mümkün. Dünyada tabii bireycilik artış gösteriyor. Gerçekten bireycilik hani buna bir itiraz gelmez herhalde. Herkes daha bireyci ve evet bu desteklenebilir bir şey. Çok daha liberal bir dünya. Herkes kendi yolunu çizmeye başlıyor. Kendi hayatının iplerini herkes elinde tutmak istiyor. O kolektivizmden bir kopuş var. Ama bir diğer taraftan hani yine madalyonun bir diğer yüzü. Eskiden böyle topluluklar, cemaatler içinde insanlar böyle bir kavrulurdu. Yani bir insan için aslında işte bir cemaatin içindeyken, bunu böyle o fetömeti öyle bir yerden söylemiyorum. Bir grubun içindeyken, bir cemaatin içindeyken işte bak sen artık yetişkin oldun, işte sen artık şöyle oldun, hadi git evlen, sen işte şöyle bir şey yap gibi. Cemaat, o grup onun adına kararlar da verirdi. Şimdi buna belki itiraz edebiliriz yani saçma bir şey buna ne gerek var diye. Ama bir şekilde sizi ittirirdi. Yani sen artık yetişkin oluyorsun. Biz senin adına yetişkin olduğunun kararını veriyoruz. Belki saçma ama böyle bir şey vardı. Düşünün işte 20, 30, 50 sene öncesini düşünün. Aileden birileri gelir derdi ki sen artık evleneceksin. Hatta sen şu kızla evleneceksin, sen şu adamla evleneceksin, sen şimdi askere gideceksin, sen şimdi şu işe gireceksin. Yani sizin yerinize bu kararlar alınırdı. Belki yetişkinliğe bir adımdı ama evet kendi istediğiniz bir şekilde değildi. Ama bence bu anlamda bu bireyin cemaat ilişkilerinden, grup ilişkilerinden uzaklaşması ve bireyciliğin son derece artış göstermesi yetişkinliğe giden yolda böyle ilk anda akla gelen şey hani aslında evet birey şimdi yetişkin olacak, kendi başına var olacak gibi ama bence farklı bir yansıması oluyor. Çünkü hani bu bütün saydıklarımı şunun için söylüyorum. Yetişkinliğe girmenin geleneksel tipik bazı belirteçleri var. Evden ayrılmak, kendine yeni bir ev kurmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak. Tüm bunlar şu düzende pek gerçekçi değil. Örneğin yine bireycilikle alakalı da belki düşünülebilir ama işte bir şirkette çalışıyorsunuz, evden çalışıyorsunuz. Ailenizin yaşadığı evdesiniz ve büyüdünüz, gençliğinizin geçtiği odada evden çalışmaya başladınız. Yani kendinize bir ev kurmanız gerekmiyor. Evden ayrılmanız gerekmiyor. Orada devam edebilirsiniz. Böyle bir durumda tabii ki kolay değil yetişkin olmak, yetişkinin o dönemeçlerinden geçmek. Evlenmekten, çocuk sahibi olmaktan zaten bahsettim. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Çocuk sahibi olmak demişken, yani diyelim ki siz çocuk sahibi oldunuz. Eskiden hani bir çocuğun ailesi çocuğuna kendisi bakardı. Annesi belki daha çok olmak üzere ama işte anne, baba. O kadar uzun belki mesailer de yoktu. Onu da tam bilmek kolay değil ama soruyorum yani size kaçınız 2 yaşında, 3 yaşında kreşe gitmeye başladı? Kaçınız yani? Ama şimdi benim gördüğüm insanlar kreşin kapısında bekliyorlar. Hemen alsınlar diye çocukları. Yani çocukların ilk eğitimlerini aldıkları yerde kreş olmaya başladı. Yani anne babadan alması beklenen belki eğitim ya da alınması beklenen eğitim, pedagojik eğitim, işte neyse ahlaki, kültürel eğitim, o artık kreşten veriliyor. Daha herkesin ortaklaşa gittiği bir kurumdan veriliyor. Yani bir çocuğu eğitmek de yetişkinliğe giden bir adım da aslında. Yani insanlar kendi çocuklarına eğitim vermiyorlar. Eğitim vermeleri gerekmiyor. Ya da anne babaları zaten işte evlenmiş yeni bir işte genç çift çocukları olmuş. Anne babalarını çağırıyorlar çocuklarına bakması için. Çünkü kendileri çalışıyor. Evet çocuk var. Çocuk sahibi olmak belki yetişkinliğe bir adım. Ama çocuğun sorumluluğunun alınmadığı, çocuğun sadece mali sorumluluklarının alındığı, işte çocuğun ben okulunu ödeyeceğim, çocuğun bakıcısının parasını ödeyeceğim, çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacağım ama duygusal ihtiyaçları değil bunlar ya da işte eğitim ihtiyaçları değil, onunla zaman geçirmek değil, çocuğun maddi ihtiyaçlarını karşılayacağım. Bence böyle bir durumda kolay değil herhalde o yetişkinliğe adım. Çocuğa bir katkı ya da bir etkileşim pek yok. Peki bir diğer şey, hani bunu belki evden ayrılmakla ilgili bir yerden konuşabiliriz. Geçenlerde ben bir tweet de atmıştım bununla ilgili. İnfluencerların aslında yetişkinliğe adımları geciktirdiğine dair bir gözlemim var. Şöyle bir yerden söylüyorum. Genel anlamda influencerları böyle bir gözünüzün önüne getirin. Hepsinde dikkatinizi çeken şey şu, ortak noktaları şu. Böyle bir çocuksu bir havaları var. Yani böyle bir çocuksu, böyle bir eğleniyorlar. Ama bu şey gibi değil. Yani bizim çok paramız var. Hayat bize güzel eğlencesi değil. Yani zengin insanlar da eğlenebilir. Bu daha regrese, daha immatür bir eğlence. Yani bir oyun gibi, bir çocuğun sahiden saklanmaç oynaması gibi. Şimdi birini düşünün, yetişkinliğe adım atmak üzere olan bir genç. Gördüğü kişiler, influencerlar ya da Twitch yayıncıları, işte gamerlar, oyun oynayanlar hep böyle bir çocuksulukla var oluyorlar. İşte oyun oynuyorlar, birbirlerine şaka yapıyorlar, dolaşıyorlar, hastalanıyorlar, işte ilgi bekliyorlar. Yani paraları da var bu insanların, çok para da kazanıyorlar. Şimdi yetişkin olmak para kazanmak demekti, kendi işine sahip olmak demekti. Peki bunlar yetişkin değil mi o zaman? Ya da yetişkin olmak o kadar da iyi bir şey değil. Yani benim mutlu olmam için, benim başarılı olmam için, benim para kazanmam için yetişkin olmaya gerek yok. Hatta yetişkin olmak dezavantajlı bir şey. Şunu düşünün hatta birçok influencer hiçbirinin evi yok yani. Hiçbiri demeyeyim de çoğunun evi yok. Hepsi kirada oturuyor. Yani ev almak da saçma. Hani benim ev almama da gerek yok. Kirada otururum. Yani bir yere sabitlenmem. Sürekli mobil olurum. Bu yüzden işin böyle bir tarafı da var. Sabah akşam oyun oynayan insanlar evinde ve bunu yayın yapan insanlar yetişkinliği başka şekilde gösteriyor olabilir. Hatta birçok insan evlendikten sonra kendilerine oyun odası kuruyorlar. Özellikle erkeklerde bu çok fazla. Hatta rahatça oyun oynayabilmek için evleniyorlar. Yani ailelerinin koyduğu yasaklar ya da işte kısıtlamalardan uzaklaşıp kendi ailelerini kurup dilediklerince oyun oynamak istiyorlar. Ve burada tabii ki yine alınmış bir yetişkin sorumluluğu yok. Evet, oyun oynamak çocuksudur. Çocuk çadırı değil buradaki şeyim. Yetişkinliği oyun oynamak üzerinden algılamak. Özgürce oyun oynamak üzerinden algılamak belki de burada bir sorunsal olarak karşımıza çıkabilir. Tabii bu olaylar hani neden işte böyle oldu, neden bu yetişkinlik gecikiyor? Bunun belki birkaç açıklaması var. Bunlardan bazıları herhalde sosyolojik olsa gerek. Özellikle 60'lar 70'lerde meydana gelen toplumsal değişimlerin bir sonucu. Örneğin teknoloji devrimi. Yani teknoloji şu an özellikle düşünün. Bilginin kaynağı değişti. Para kazandıracak şeyler artık eskisi gibi değil. Sizin bir üniversite okumanıza gerek yok. Sizin eğitim almanıza da gerek yok. Sizin yazılımcı olmanız için bilgisayar mühendisi bitirmenize gerek yok. Evinize öğrenebilirsiniz. Yaptıklarınızı gösterirsiniz ve para kazanırsınız. Ve hatta para da artık farklı bir yerden algılanıyor. Böyle bir simülasyonun içindeyiz değil mi? Böyle işte kripto paralar, kredi kartları, yani parayı görmüyoruz. Yani böyle bir hiper gerçeklik evrendeyiz. Yani Baudrillard'ın kavramıyla yani gerçekten artık simülasyon, simülakr, hiper gerçeklik. Tam anlamıyla paranın bir manası yok. Kripto para dünyasında artık kavramların da anlamı değişti. Tabii bir diğer şey belki teknoloji devriminin yanında cinsel devrim. Burada artık daha seküler insanlar, yani insanlar cinsellik için evlenmeye ihtiyaç duymuyor. Evlenmeden de gayet bir cinsel ilişki yaşanabiliyor. O halde evlenmeye gerek yok. Hatta çocuk sahibi olmak için de evlenmeye gerek yok. Ama bu evlilik kurumu, evlilik kurumunun getirdiği sorumluluklar o başka bir şey. O yetişkinlikle daha alakalı bir şey. Sizin biriyle sevgili olmanız, biriyle dilediğiniz gibi sevişebilmeniz. Evet bunlar güzel olabilir ama bunlar evlilik kurumunun dışında ya da bu evlilik kurumunu kutsadığından da değil. Bunlar yetişkinlikle bir miktar uzaklaşan, biraz mesafelenen kavramlar. Seviştiğiniz ama sorumluluk almadığınız çok daha yüzeysel ilişkiler aslında yetişkinliğe adımı geciktiriyor. Çünkü hesap vermiyorsunuz. Hesap vereceğiniz bir kimse yok. Hesap verilemeyen bir hayat tabii ki çok bir yetişkin hayatı değil. Çocuklar hesap vermez. İşte bir vazoyu kırarlar. Ne yapacaksınız çocuk işte dersiniz. Ama bir yetişkin için geçerli değil bu. Ne oldu yani? Ne yaptın yani? Niye vazoyu kırdın? Elim mi çarptı? Bir şey mi oldu? Kadın hareketi bu tabii ki kadının belki erkekle eşitlenmesi, daha fazla yönetim kademesinde yer alması, istihdama daha fazla katılması. Başta da söyledim o bedenselleşen sermaye ile ilgili bazı kavramların değişimini de beraberinde getirdi. Güzel bir şey tabii ki yani kadının bu işte bir rolünün olması. Ama bazı açılardan herhalde yetişkinliğe adımı geciktirmiş olabilir. Hani kötü bir şey mi? Değil. Yani sadece Arnett'ın ileri sürdüğü bazı devrimler, hareketlerin etkisinden bahsediyorum. Şimdi tüm bu radikal değişikliklerin bir sonucu olarak yetişkinliğe geçiş gecikti. Yetişkinler artık daha uzun ve daha yaygın bir eğitim alıyor işte. Lisans, yüksek lisans, doktora bitmiyor. Bitmiyor yani. Başka bir yüksek lisans. Evliliğe ve ebeveynliğe geçiş çok daha geç. İstikrarlı bir çalışma yaşamına çok daha geç başlanıyor. Üniversiteden sonra, bunu aslında tüm globalde de söylüyorum, Türkiye'de de böyle bir şey gerçek. Pek çok genç evine daha fazla dönmeye başlıyor. Belki o çocuksu ihtiyaç hala bitmediği için aileyle tekrar yaşamaya başlıyor. Çoğu mali sorumluluğu tek başına üstlenmek istemiyor. Bağımsız hale gelmek istemiyor. Kararlarında da çok bağımsız değil. Belki çok fazla ihtimal var. Çok fazla olasılık var. Ama tüm olasılıklar içerisinden iyi olanı seçmek mümkün olmuyor. İşte ilişkilerde, aşkta, ikamet edeceği yerde, iş yaşamında hep bir belirsizlik var. En iyisini istemek. En iyisi olmazsa olmasın. Biraz daha bekleyeyim gibi kendi başına ilerleyebilecek belki adım adım ilerlendiğinde bir şeylerin yoluna koyulabileceği süreçler en iyi halleriyle olmadığında inkar ediliyor. Yok sayılıyor. Gerek yok böyle bir şey diyor. Yani işte çok düşük bir ücret alacaksam, istediğim şartlarda çalışmayacaksam çalışmaya gerek yok. Bunu böyle çok kapital ve çok neoliberal bir yerden belki söylediğimi düşünebilirsiniz. Ben emek sömürüsü ya da o taraflarla ilgili zaten hani az çok pozisyonum belli. Sadece yetişkinliğin neden geciktiğine dair bir fikir jimnastiği yapıyorum. Yetişkin olmayı kutsadığım için de değil. Belki çocuk olmak daha güzel bir şey. Belki çocuklar çok daha aklı selim düşünüyorlar. Yetişkinler bunu beceremiyorlar. Ona da bir itirazım yok. Ama tüm bu söylediklerimin arkasından bir şeyleri düşünmeye sizleri de davet ediyorum. Yakın zamanda bir kitabım çıktı. Şimdi öyle unexpected reklam, romantik kıskançlık. Onu da okuyabilirsiniz. Boğaziçi, Radyo Boğaziçi'nde de oylamaya katılıp bana oy verebilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.